Anahtar Sözcük'te dinliyorsunuz. Merhaba. Kültür, teknoloji ve sanat alemlerinde ufuk açıcı çalışmalara imza atan isimlerle söyleşimizde bugünkü konuğumuz Boğaçan Dündar Alp. Bugünkü anahtar sözcüklerimiz katılım, bostan, iletişim aracı olarak mimarlık. Ben Hasan Cenk Dereli. Anahtar sözcüklerdesiniz.
Belki çok daha erken yaşlarda yeni mezun olduğum ve bir yeni üretmeye başladığım zamanki mimar olarak bir şey tarif et deseydin, eminim o zamana kadar bana angaje edilmiş pek çok şeyi hani söylerdim. Yani mimarla ilgili profilleri, fakat zaman içinde, içinde bulunduğum zaman, koşullar, ortam, biraz da yaşadığımız yerlerin etkisiyle giderek insanlar kendi rollerini buluyorlar galiba. Çünkü yapabildiklerini görüyor, becerilerini görüyor, aldığı eğitimin bir parçası olarak neler yapabildiğiyle çevresinde olup biten meselelerle nasıl iş kuracağı arasında bir bağ kurabiliyor. Bunda bağlantı olarak da kendini daha işe yarar hissediyor. Galiba hem profesyonel hizmet alanı olarak mimarlığın hem de aslında mimar donanımına sahip bir adamın hani işe yararlığı arasında bir fark var bugün koşullarında. Profesyonel hizmet alanı diye tarif edilen şeyde genelde karşına bir şeyle, bir taleple geliniyor ve o talebin karşı olarak bir takım çözümler konuyor. O çözümün kendisi içindeki yaratıcılık başka türlü tarif ediliyor. Fakat bu profesyonel alanın içine hapsolmuş mimarlık o kadar aslında kendi içinde sistematik, başarı modelleri belirgin, ürün ve sonuç ürün anlamında değerlendirebileceğimiz niteliği çok sınırlı, başka bir boyut kazanıyor. Bu aslında benim mimarlığa okumam, mimarlık sonrasında İstanbul'da daha sonra Kuzguncuk'a gelmem. Hmm. Kuzguncuk'ta çok böyle yerel, daha böyle mahalle hayatı yaşayan ama bu mahalle hayatının aktörlerin çok daha aktif olduğu ve birbiriyle temas ettiği bir aralıktı. Sadece tabii o yaşadığım yeri bir şey olarak saymayıp hani akademik ortamları, yaşadığımız yerin çeperlerini daha da genişleten, işte İstanbul ölçeğini yaymaya çalışan bir merkezden dağılan diyelim. İlişkiler kurmaya başlayınca tahmin edebileceğin gibi sürekli kendi konumunu bir şekilde tarif etme ihtiyacı duyan, bunu sürekli kuramayan, çünkü karşılaştığı durumlar karşısında her defasında onu yeniden tarif etme ihtiyacı duyan, giderek de yani bunu bir profesyonel hizmet alanı olarak görmeyip bir gerçekten kendinin aslında dünyaya bağlandığı bir uğraş olarak görmeye başlayınca sapla saman birbirine karışıyor. Evet. Haliyle bu nerede ayrılıyor, nerede gidiyor? Ben bunların hepsini bir işler üzerinde ayrılmasını tercih ettim. Yani bunu dışarıdan tarif etmeye çalışırsan çok zor oluyor. Onun evet. için aslında her konu bir hani mesafeyle yaklaşılması gerektiği bir konu. Her defasında ben burada ne yapabilirim? Hani benim burada rolüm ne olabilir? Bu rolü nasıl tarif ederim? Acaba bu rolü tarif ederken ben ve yapabileceğim araçlar neler? Hangi imkanlar var?
Dediğin gibi. Doğru, bu anlamda yani şu kritik bir şey aslında. Yaratıcılıkla ilgili konuşulduğunda genelde ne kadar yaratıcı denilir geçilir mesela. Ya da ya ben çok yaratıcıyım falan diye bir his doğar bazı insanlarda. Ve böyle bu muğlak bir şeydir yani bu. Maddesinden, eyleminden, üretilen şeyden bağımsız böyle ortalığa saçılan bir söz gibi kullanılır genellikle. Ama yani Türkçedeki karşılığı da hem İngilizce'deki karşılığı da yaratmak yani var etmek. Yani bir eylem içerisinde bir oluş oluyor ve sonunda bir şey oluyor yani bir şeye dönüşüyor.
Bütün enerjide o etkileşimin gücünde gizli. Ve giderek şu noktaya gelmeye başlıyorsun. Mimar olarak yakın zamanda ben aslında pek çok ortamda hani dile dile getiriyorum bunu bir şekilde. Kendi aramızda da çok konuştuğumuz bir şey Berna'yla da. Yani artık biz mimar olarak, çünkü mimarlık bir tür bir iletişim aracı. Biz mimar olarak aslında bir tür iletişim araçları kullanılarak ortaya çıkartılmış bir ürünün kendisinden çok acaba doğru iletişim kanalları nasıl oluşturulur? Bu iletişim kanallarının araçları nedir? Bunu mimari, yani mimari araçlarla nasıl zenginleştirilebilir?
Bu iletişim aracı olması durumunda iletişime geçecek paydaşları kim olarak tarifliyorsun mesela? Bu yine proje bazlı ortaya çıkıyor.
Örneğin şöyle örnek verelim. Çok ben işte Kuzguncuk'ta bizim yaklaşık 15. yılımız. 15 yıldır Kuzguncuk'ta yaşıyoruz. Fakat biz Kuzguncuk'a geldiğimizde yaklaşık 20 yıllık bir mevzu var. O da aslında çokça kaynaklara ulaşıldığında görülebilecek Bostan Mücadelesi. Kuzguncuk'un yapısal dokusu korunaklılığı çok gelişmeyen, hani daha böyle mahalle hayatını koruyabilen bir fiziki coğrafya içerisinde bulunuyor. Yapısal olarak da öyle.
Şey diyelim mi? Yani Kuzguncuk Boğaz kıyısındaki köylerden bir tanesi.
Evet. Evet. Belki de şu anda İstanbul'da en korunaklı kalmış, evet, şanslı köylerden biri.
Anadolu yakasında Üsküdar'a oldukça yakın aslında. Yani böyle ulaşım hablarının hemen de kenarında olmasına rağmen diye.
Evet. Bir vadiye oturuyor çünkü. Evet. Vadiye oturduğu için aslında tabii Kuzguncuk'un tarihsel şeyine bakıldığında aslında Osmanlı zamanında bile Osmanlı Türklerinin bile çok az yerleştiği, daha böyle işte Musevi, Rum vesaire böyle daha şeyin diniyle gayrimüslimlerin ağırlıklı olduğu bir şey. Yani bu daha sonraları Türkiye'deki tüm olup bir tane bu hareketlilik içerisinde zamanla buraya dışarıdan gelen bir işte Kastamonlular vesaire böyle bir hani belli coğrafyalardan gelip yerleşen aslında insanlar var. Bunlar böyle müzakereler arasındaki müzakerelerle kalıyor. Şu anda tabii sonra 80'lerde buraya daha böyle entelektüel bir göç oluyor. Fakat fiziki yapısında bir değişiklik olamıyor. Çünkü burası aynı zamanda bir sit alanı ve dolayısıyla eski yapılar iyileşe gidiyor. Yıkıp hani yenisini yapmak gibi bir söz konusu değil, iyileştirmek gibi bir şey söz konusu. Şimdi böylesine bir ortamda özellikle bu 20 yıllık mücadelenin son 5 yılında çok daha böyle vahşi bir hani İstanbul'a dönüşüm, çok da büyük ölçekli dönüşümlerin olduğu bir aralıkta Bostan şöyle bir rol de kazanmış durumda. Kuzguncuk'u koruyan bir şey Bostan. Çünkü orası bu bölgede yapılabilecek, yapısallaştırılabilecek tek bölge. Bu demek oluyor ki aslında bu kentsel dönüşüm hareketleri içerisinde Bostan bir kilit nokta. Eğer oraya bir şey yapılırsa bu dönüşümün kilidi açılacak. Evet. Doğal olarak Bostan sadece yeşil bir alan, sadece kamusal belleği olan herkesin kullandığı bir boşluk olmaktan öte Kuzguncuk'u koruyan anahtar öğelerden biri.
Bu anlamda Bostan kelime anlamıyla gerçekten tarihsel sürecinde de ekilen, biçilen
bir yer.
Bir yer.
100 yıllık bir Bostan. İlya'nın Bostanı diye geçiyor. İlya öldükten sonra da tipik yani gayrimüslimlerin varisleri bulunmayınca vakıflara devroluyor arazi. Vakıflar kendi bünyesini tutarken orada bir imar durum değişikliği yapılıyor ve buraya okul ve hastane için böyle imar şeyi veriliyor. Şimdi mesela uzun zamanda bu imar durumunun değişmesi için de bir tür mücadele veriliyor. Şimdi bu tesadüfen bir arkadaşımız hani Boğaziçi imardayken oraya önerilen projeyi Boğaziçi İmar'da görüyor ve cep telefonunun fotoğrafını çekiyor ve biz kendilerimizle konuşuyoruz. O da mimar bir arkadaşımız. Diyor ki ne yapacağız? Kafa kafaya veriyoruz ve dedik ki ilk durum bunu Kuzguncuk'tan Kuzguncuklara haber verildi. Ama bir tane fotoğraf var elimizde ve o da bir vaziyet planından çekilmiş. İlk yaptığımız şey bu iletişimin şeyi hava fotoğrafı, elimizdeki hava fotoğrafını onun 3 boyutlu haline yerleştirmek ve bütün mahalleye dağıtmak oluyor. Yani Kuzguncuk için böyle bir proje yapılıyor. Bostan için. Ve bu ebatlarda, bu boyutlarda. Ve bu aslında tetikleyici bir şey. İlk rolümüz aslında bizim görünmeyen bir şeyi görünür kılıp paylaşabilecek boyuta geçiyor. Daha sonraki aşamalarında tabii bu bütün Bostan sürecinde işin hukuki ayağı var. İşin başka işte medya, gazeteciler o bu ayağı var. Mahallelinin kendi içindeki esnaflar vesaire. Pek çok bu konuda nasıl diyelim aktör var. Hani bu konuyu mahalleli olarak şey yapan, hani yaşlı teyzeler, çocuklar bunları da onlar da sayılabilir yani bütün bu şey. Ama herkes elinden geldiğince profesyonel işte hukukçular kendi içlerinde hukuki süreçleri takip ediyorlar. Medya, gazete vesaire olanlar konuyu gündemde tutup haberdar edip vesaire yapıp başka kanalları yapıyorlar falan. Hani mimar olarak ben de diyorum ki ya biz ne yapacağız? Yani bizim de elimizde bir takım imkanlar var. Bunları kullanalım. Mesela yaptığımız ilk iş şu oluyor. Orada süre giden, yani bu bizim deneyimlediğimiz bostan. Yani burası hep kamusal. İlhan'ın zamanında demiyorum kullanımcı. Hmm. Kamusal belli olan bir yer ve kamusal kullanımlar. Şu an zamana yapılmış kadar toplanmış bütün yapılmış etkinlikleri, görsellerini bir araya getirelim. Onları bir tür şey haline getirelim yani. Bir mekan var, bakınca hiçbir şey görmüyorsun. Yeşil, ekip biçilen alanı var. Yukarıda ormanlaşmış belli bir alanı var. Boş bir alan. Fakat orada o kadar çok olay olup bitiyor ki bir hafta sonra bir etkinlik oluyor. İşte bilmem kaç yüz kişi orada bir etkinlik. İşte ne bileyim aşure kaynatılıyor, dağıtılıyor, orada sergi yapılıyor, orada çocuklar oynuyor, bilmem ne oluyor filan. Hafta başında bir gidiyorsun hiçbir şey yok. Hani sanki hiçbir şey olmamış. Yani orası öyle bir jeneratör ki etkinlikler beliriyor, yok oluyor. Yani. Yani bu kadar önemli bir kaynağı sadece bir boş mekan olarak görülmesi çok saçma. Bu aslında mimarlığa bakışımız açısından çok önemli. Şimdi oraya bir bina yapılmış olması bu kadar çok etkinliği bir arada barındırabilecek bir şeyi öldürmek anlamına geliyor. Evet. Dedik ki aslında buraya yapılacak şey sadece buradaki şeyi değil, hani doğal dokuyu değil, aynı zamanda sosyal dokuyu da biçecek. Hani arka taraftaki şeyi bir kenarda bırakırsak, yani spekülatif jenerasyon, yani kentsel dönüşüm jeneratörünü bir yerine bırakırsak. Peki dedik, buradaki hayatı daha çok görünür kılalım. Bunları şey yaptık, görünür kılacak hazırlıklar yaptık. Ona da alternatif proje dedik. Aslında alternatif proje bir proje hazırlamak değil. Orada da aslında bir şey terimi kullanmaya çalıştık. Burası zaten yaşayan bir yer.
Evet.
Bu yaşayan yerin nasıl yaşadığını görünür kılmak da bir tür projelendirme işi aslında. Aslında yaptığımız çalışma o oldu. Ve oradan yola çıkarak da katılımcı model bir proje geliştirmeye imkan sağladık. Bu süreçte gerçekten o proje durduruldu. Daha sonra da Üsküdar Belediyesi vakıflar kiralamaya karar verdi. Üsküdar Belediyesi kiraladı. Üsküdar Belediyesi kiraladığı zaman bütün bizim mahalle toplantıları, dernek şeyleri, kafelerde yapılan görüşmeler, yerinde yapılan görüşmeler, yüz yüze temas ettiğin insanlardan aldığın bilgiler hepsi bizim bir havuzda toplanmasına sebep oldu. Biz onları tekrar görselleştirerek bir yere getirip hepimizin paylaşabileceği bir noktaya getirdik. Ne zaman belediye biz buraya bir şey yapacağız dedi. Bir dakika dedik. Yani bizim burasıyla ilgili yapmak istediğimiz Kuzuncuklu olarak böyle bir şeyimiz var. Ve o sayede bütün bu süreç sayesinde bir şeyler orada düşündüğümüz gibi onlarla beraber ilerletilebildi. Şimdi bütün bu süreç bize şunu, bana kişisel olarak şunu gösterdi. Ben Kuzuncuk'ta yaşayan bir mahalleliyim aslında. Sadece eğitimim ve mimar olarak meraklarım ve yapabildiğim bir takım araçlar var. Peki ben böyle bir şeyin sosyal dokunun içerisinde bir sorumluluk sahibi bir insan olarak bütün bu olup bitenler içinde kendime nasıl bir rol biçiyorum ve ne yapabiliyorum? Bunun araçları ne olabilir? Aslında bu normal mimarlık, profesyonel mimarlık pratiğime bakışı da çok farklı biçimlendirdiğini söyleyebilirim.
Çok güzel anlattın. Bana hiçbir şey söylemek için arada kalmadı. Sevindim de bunun için. Bu yaratıcı rahatsızlığa sahip olduğunuz için sizi tekrar tebrik ederiz. Ve teşekkür ederiz katıldığınız
evet,
için.
Evet, ne kadar çok gündelik hayatımıza temas edecek konular nüfuz edebilirse, ne kadar ettirtebilirsek o kadar mutluyuz. Ben çok teşekkür ederim.
Teşekkürler.
Anahtar sözcükleri dinlediniz. Kültür, teknoloji ve sanat alemlerinde ufuk açıcı çalışmaları imza atan isimlerle sohbetimizde bugünkü konuğumuz Boğaçan Dündar Alp'ti. Bugünkü anahtar sözcüklerimiz katılım, bostan, iletişim aracı olarak mimarlıktı. Ben Hasan Cenkler ile anahtar sözcükleri dinlediniz.